Evet sevgili kardeşler, sizleri tekrar Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz ki yaratılış ilk 3 bölümüyle ilgili yapmış olduğum son konuşma 13. konuşmaydı. Ve 13. konuşma 3. bölümün 10. ayeti ile 15. ayeti arasında idi. Ve bugün 14. konuşmayla bu yolculuğa devam edeceğim. Ve bugün olmasa bile önümüzdeki hafta bunu 15. konuşmayla ilk 3 bölümün yolculuğunu tamamlamış olacağız. Ama aslında biliyorsunuz Yaratılış kitabı 50 bölümden oluşuyor. Aslında benim kafamdaki düşünce tüm bölümleri yani 50 bölümü de bitirmek. Bunu düşünüyorum. Tabii ki böyle yaptığımız gibi sadece kameraya bakarak, kameradaki o deliğe bakarak konuşmak değil. Kilisedeki kardeşlerle birlikte olarak 4. bölümden itibaren diğer bölümlere devam etmek istiyorum sevgili kardeşler. Tabii ki becerebildiğim oranda. Evet, biliyorsunuz ki Adem ile Havva itaatsizlikleri sonucu Tanrı'nın yargısıyla yüz yüze gelmişlerdi. Ve 16 ve 17. ayetlerde şöyle okuyoruz sevgili kardeşler. Rab Tanrı kadına çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek. Rab Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağacın meyvesinden yediğin için toprak senin yüzünden diyor lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Evet, düşüş sonrası hem onları günaha düşüren iblisi hem de Havva'yı ve Adem'i ne yaptı? Yargıladı. Ama görüyoruz ki yılandan sonra, iblisten sonra 16. ayette ne yapıyor? Kadını yargılıyor itaatsizliğinden dolayı. Şöyle diyor, çocuk doğururken diyor sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Şimdi değerli kardeşler, tabii ki bu sancının nasıl bir sancı olduğunu bir erkek olarak bunu anlatabilmem, bunu ifade edebilmem tabii ki mümkün değil. Ama eşimin yaşadığı o acı verici olaya ben 3. çocuğumuzda tanık olmuştum. Gerçekten de açıkça ifade edebilirim ki bu acı kişinin parmağı kesildiğinde duymuş olduğu acı değildi. Bundan çok daha öte, içsel, korkunç bir acıydı sevgili kardeşler. Neden bunu korkunç olarak ifade ediyorum? Çünkü yargının getirmiş olduğu acıydı bu. Eşimin doktoru bana bunu çok ilginç bir ifadeyle bana açıklamıştı. Şöyle demişti, eğer mümkün olmuş olsa ki buradaki acıyı erkeğe vermiş olsak, erkek kadının çekmiş olduğu acıyı çekmesi mümkün değil. Yani imkansız olduğunu söylemişti bana. Evet, Rab Tanrı kime ne acı ya da ne cezayı vereceğini çok iyi biliyordu. Ağrıyı çeken rahminde çocuğu taşıyan kadındır. Ama burada olumlu olan, güzel olan yönü de görmezden gelemeyiz değerli kardeşler. Rab Tanrı günaha düşüş nedeniyle kadına vermiş olduğu acı içerisinde aslında sevgisini de mahrum etmediğini görebiliyoruz. Yani sevgisini geri çekmiyor Rab Tanrı. Ben bunu hem eşimin kendisinden hem de birçok kız kardeşlerden, çocuk sahibi olan kız kardeşlerimden duydum. Ve onlar şöyle bir ifade kullanmışlardı. Doğumdan sonraki duygularını şöyle ifade etmişlerdi. Acıyla birlikte dünyaya sağlıklı bir bebek getirmenin vermiş olduğu mutluluğu diyor, ölçmek imkansızdır. Evet, doğum yaparken acı çekiyoruz ama sağlıklı bir doğum gerçekleştikten sonra o çocuğu kucağına almak inanılmaz derecede bir mutluluk olduğunu ifade etmişlerdi değerli kardeşler. Gerçekten de insan öyle mutlu oluyormuş ki bebeğini kucağına aldığında doğum sancılarını bile unutabiliyorlarmış. Ama yine de bu böyle de olmuş olsa değerli kardeşler, doğum sancılarının verdiği acıyı hafife alıp bir tarafa atamayız. Yani onu küçümseyemeyiz. Görmezlikten gelemeyiz. Rabbin günaha düşüş sonrası vermiş olduğu yargının bir sonucuydu değerli kardeşler. Demek ki günümüzde bile artarak devam etmekte olan acılar gerçekten artmakta olan günahın etkisinin ne kadar korkunç olduğunu da bize çok açık bir şekilde göstermektedir değerli kardeşler. Dünyamızdaki acılar artmış olması, hala artıyor olması, daha da artıyor olması gerçekten de günahın o korkunç yüzünü önümüze seriyor. Evet, 17. ayete baktığımızda sıra Adem'e geldiğini görüyoruz. 17, 18 ve 19. ayetlerde şöyle okuyoruz. Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yemiş olduğun için toprak diyor senin yüzünden lanetlendi. Ve şöyle devam ediyor Tanrı, yaşam boyu diyor Adem'e emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yani zahmet çekerek, bunun ifadesi olaraktan söylüyor. Yaban otu yiyeceksin. Yaratılmış olduğun toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü diyor topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Demek ki Adem zahmetle ter dökerken, yani zahmetle ter dökerek toprağı işlerken şunu açık bir şekilde görecekti. Yaratılış itaatsizliğin sonucu, yani itaatsizlik etmiş olmamın sonucu etkilenmiştir. Ve daha da önemlisi, toprağı işlerken, ter döküp acı çekerken bir gün öleceğini ve geldiği toprağa geri döneceğini aynı zamanda da hatırlamış olacaktı Adem. Ne korkunç bir durum, öyle değil mi sevgili kardeşler? Tüm yaratılış Adem ve Havva'ya hizmet edecek şekilde yaratılmıştı. Bunu 1. bölümde 28. ayette harika bir şekilde görmüştük. tüm her şeyi kusursuz bir şekilde yarattıktan sonra Rab Tanrı ne dedi? Verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve bakın denetiminize alın. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılara Rab Tanrı ne yarattıysa hepsine Adem ile Havva egemen olması gerekiyordu. Demek ki her şey Adem ve Havva'ya hizmet edecek şekilde yaratılmıştı. Ama görüyoruz ki günaha düşüş sonucu ne oluyor? Farklı bir Adem ortaya çıkıyor. Acı ve zahmet çekerek ter döken biri durumuna geliyor Adem. Peki etkilenen sadece insan mıydı? Tabii ki etkilenen sadece insan değildi. Tüm yaratılış da günahın sonucunda etkilenmişti. Ve her şey ölümlü olmuştu. Ki ölüm söz konusu bile değilken bugün bakıyoruz ağaç bile ne oluyor? Sonbahar geldiğinde yaprak döküyor. Bir ölüm yaşıyor. Tüm her şey, canlı olan her şey. Sevgili kardeşler, canlı olmayan şeyler bile bir süre sonra onlar bile ne oluyor? Değişime uğramakta. Demek ki ölüm diyebiliriz tüm yaratılışın, sadece Adem ile Havva'nın değil ama tüm kainatın, tüm yaratılışın bir yoldaşı olmuştu. Demek ki ölüm neyin eseridir, neyin sonucudur? Günahın sonucudur değerli kardeşler. Tıpkı Romalılar kitabı 5. bölümde 12. ayette ifade edilmiş olduğu gibi. Bir tek insan diyor yüzünden günah nasıl dünyaya girdiyse günah yüzünden de diyor ölüm dünyaya girdi. Ve böylece bütün insanları diyor ölüm sardı. Şimdi biliyorsunuz ki bir ülkenin meclisinde bakanlar yasa çıkardığında çıkarılmış olan yasa sadece çıkaran, yasayı çıkaran bakanları mı etkiliyor? Hayır. O yasa, çıkarılmış olan yasa o ülkenin içerisinde bulunan tüm vatandaşları ne yapıyor? Etkisi altına alıyor. Aynı şekilde Adem'in olayında da tam aynı durum söz konusudur. Günahın sonucu ölüm sadece ve sadece Adem'i değil ne yapmıştı? Tüm insanlığı etkisi altına almıştır. O zaman şunu açıkça ifade edebiliriz ya da şöyle bir soru sormak gerekiyor. Ölüm nedir? Günahın sonucu ortaya çıkan ölüm nedir? Ölüm insana Tanrı tarafından verilen ruhun bedenden ayrılması ve bununla birlikte insanın da sevdiklerinden dünyadan ayrılmasıdır sevgili kardeşler. Evet, topraktan yaratılmış olan insan Adem toprağa geri dönerken ruh da ne oluyor? Ona Tanrı tarafından verilmiş olan ruh da veren Tanrı'ya geri dönüyor sevgili kardeşler. Demek ki o zaman bu olayda iki ilkeyi görmemiz gerekiyor. Birincisi şu, insan topraktır ve toprağa bir gün mutlaka ve mutlaka geri dönecektir. Diğeri ise eninde sonunda insan, toprağa dönen insan bir gün o Tanrı'ya dönmüş olan ruh hesap için Tanrı'nın önünde mutlaka ve mutlaka dikilecektir değerli kardeşim. Mesih'te kurtuluş bulmuş olsa da, bulmamış olsa da mutlaka ve mutlaka Tanrı önünde hesap verecektir. Ve yaptığı işler konusunda, söylediği sözler konusunda Rabbin önünde hesap verecektir. Demek ki burada o zaman şunu gönül rahatlığıyla söylemek mümkün sevgili kardeşler. Mesih İsa'da kurtuluş bulanlar günahın getirmiş olduğu sonsuz ölüm yargısından kurtulmuşlardır. Evet, her insan öldükten sonra Rabbimiz İsa Mesih'in ikinci gelişiyle evet hesap vereceklerdir. Ama ayıran nokta nedir? Rab İsa Mesih'e evet demiş ve iman ederek yeniden doğmuş olan can, değerli kardeşler, günahın getirmiş olduğu sonsuz ölüm konusunda yargılanmayacaktır. Hamdolsun. Çünkü bu konu tamamıyla çarmıhta halledilmiştir. Hamdolsun. Bunu kutsal söz bize harika bir şekilde vurgulamakta. Yuhanna kesimine baktığımız zaman 3. bölüme 36. ayete diyor ki oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ve 5. bölüme baktığımız zaman 5. bölümün 24. ayetine orada da şu ifade yer alıyor. Böyle bir kişi diyor, böyle biri yani İsa Mesih'e evet demiş, iman etmiş, yeniden doğmuş olan biri diyor, yargılanmaz. Neden? Nedenini harika bir şekilde açıklıyor. Çünkü diyor, ölümden yaşama geçmiştir. Bakın, neyin sonucu? Rab İsa Mesih'e evet demiş olmanın. Yani iman etmenin, onunla birlikte yürümeye karar vermiş olmanın bir sonucu olaraktan. Tabii ki bunun da getirisi nedir? İman ettiğinde bunun da getirisini 2. Korintoslar 5. bölümde Korintoslar mektubu 2. Korintoslar mektubu 5. bölümde 17. ayette görüyoruz. Çok iyi bilinen bir ayet. Bir kimse Mesih'te ise, yani evet diyerek Mesih'e bağlandıysa, Mesih bağlısıysa yeni yaratıktır diyor. Yeniden doğmuş olduğu için. Eski şeyler geçmiş, her şey diyor ki yepyeni olmuştur. Hamdolsun. O zaman eğer sonuç buysa şunu açıkça ifade edebiliriz. Rabbimizin ikinci gelişi günah sorununu halletmek için değil. Çünkü ilk gelişiyle o acımasız çarmıhta bunun çözümünü sağlamıştır değerli kardeşler. Demek ki ilk gelişiyle bunu çarmıhta bitirmiş olduğu için bunu için gelmeyecektir. Ama ruhumuz değerli kardeşler bu dünyadaki yaşantımız konusunda kesinlikle hesap verecektir. Rab Tanrı'ya geri dönmüş olduğu için. Tanrı'nın sözü İbraniler mektubu 9. bölümde 27. ayette bunu çok harika bir şekilde onaylamakta. İnsanlara diyor bir kez ölmek ardından da yargılanmak bekliyorsa. Demek ki evet insan ölecektir. İmanlı da imanlı olmayan da. Ve İmanlı olan da yargılanacak, imanlı olmayan da. Ama değerli kardeşler bakın, imanlı olan kişi verdiği hizmet konusunda yaşadığı yaşam şekliyle ödül konusunda evet Tanrı'nın karşısına çıkacaktır. Ama iman etmeyen kişi ise değerli kardeşler, evet, günahından dolayı yargılanacaktır. Ve yargı sonucunda da kutsal kitapta vahiy kesiminde okuduğumuz gibi ikinci ölüm gerçekleşecektir. Değerli kardeşler, acı verici de olsa ortada duran gerçek bu. Değerli kardeşler, demek ki insanlara bir kez ölmek, ardından da yargılanmak bekliyorsa, o zaman ortaya çıkan sonuç şu: nereye gidersen git sevgili kardeşim. Hatta gidemeyeceğin, göremeyeceğin, bilemeyeceğin yerde bile olmuş olsan Tanrı orada olacaktır. Yani bu neyin bu neyi açıklar bize? Tanrı'nın yargısından kaçış yok. Bakın Davut peygamber Mezmurlar kitabında 139. mezmurda bunu harika bir şekilde doğrulamakta. 7. ayette diyor ki, nereye gidebilirim diyor. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim senin huzurundan? Ve sonraki ayette bunu ilginç bir şekilde doğruluyor. 8. ayette diyor ki, göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın diyor sevgili kardeşler. Demek ki kaçış yok. Ama bakın değerli kardeşler, belki bu henüz İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermemiş, iman etmemiş olan kişiyi ürkütebilir. Amacım bu değil. Amacım sizleri korkutmak asla değil. Amacım değerli kardeşler, ölümden sonra bekleyen bir ölüm yargısının olmuş olması. Ama iman eden Tanrı çocuğunu bu teselli eder. Çünkü her zaman değerli kardeşler, onun daima yanında olacağımız güvencesi bize ne oluyor? Veriliyor hamdolsun. Öldükten sonra bile Rab Tanrı ile birlikte sonsuza dek ne yapacağız? Birlikte yaşayacağız hamdolsun. O açıdan hatırlarsanız Musa öldüğünde onun öğrencisi Yeşu büyük bir şok geçirmişti. Çünkü daha henüz halk vaat edilen ülkeye gidememişlerdi. Musa bunu itaatsizliğinden dolayı gerçekleştirememişti. Ama bu görev Yeşu'ya Tanrı tarafından verilmişti. Ama Yeşu için bu hiç de kolay değildi. Bu yüzden Rab Tanrı Yeşu'yu harika bir şekilde Yeşu kitabı 1. bölümde 6. ayette şu ifadeyi kullandı Yeşu'ya: güçlü ve yürekli ol dedi. Güçlü ve yürekli ol dedi. Ve bir önceki ayete baktığımızda 5. ayette de şöyle devam ettiğini okuyoruz. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa, bu çok önemli bir ifade, seninle de birlikte olacağım. Bakın bu harika bir ifade. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Biliyorsunuz İbraniler Mektubu 3. bölümde de bunu net bir şekilde okuyoruz değil mi? Asla ve asla seni yüzüstü bırakmayan bir Tanrı. Ve 9. ayette de şöyle devam etti Tanrı. Yeşu'ya dedi ki, evet korkma dedi, yılma. Çünkü dedi, Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır. Gideceğin her yerde Rab Tanrı seninle birlikte olacaktır. Hamdolsun. Demek ki burada belki şunu da söylemek yerinde olur diye düşünüyorum. Adem'e yargının verilmesiyle biliyorsunuz fiziksel anlamda hemen ölmedi. Evet, meyveyi yer yemez ruhsal kapsamda, ruhsal anlamda evet öldü. İtaatsizlik eder etmez. Ama fiziki açıdan ölüm okuduğumuz kadarıyla yaklaşık 900 küsur yıl sonra ne oldu? Evet, ölüm onu buldu. Demek ki değerli kardeşler, fiziksel ölüm, evet, ruhsal ölüm de aynı şekilde, fiziksel ölüm gibi ruhsal ölüm de gerçekten bir çeşit ayrılık olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki Adem itaatsizliği sonucu değerli kardeşler günah işleyince ne oldu? Ona ruhsal ve fiziksel yaşam sağlayan Tanrı'dan kopmuştu. İşte günahın getirdiği sonuç buydu değerli kardeşler. Dünyamızın bu kadar kötülüklerle dolu olmuş olmasının temel nedeni de evet günahtır. İşte bu nedenle dünyamız olması gereken noktada kesinlikle değildir. Çünkü günah sadece insanı Tanrı'dan ayırmamıştır. Aynı zamanda da günah insanı da insandan ayırmıştır değerli kardeşler. Bu boşluk her alanda çok açık bir şekilde dünyamıza baktığımızda görülmekte ve hissedilmekte. Peki çözüm var mıdır? Evet, çözüm o acımasız çarmıhta Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla sağlanmıştır. Yani yaşamın ölmesi ve yepyeni yaşamın gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu da evet Rabbimizin kendisi harika bir şekilde gerçekleştirmiştir. O acımasız çarmıhta hayatını feda ederek ama ölümde kalmayıp ölümden görkemle dirilerek. Efeslere yazılan mektubun ikinci bölümünde ilk ayetinde diyor ki sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz diyor. Ve beşinci ayete atladığımızda diyor ki ama diyor. Burası çok harika. Merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi diyor Mesih'le birlikte. Bakın iman aracılığıyla Mesih'e evet demekle yeniden doğmanın bir sonucu olaraktan İsa Mesih'te yepyeni bir yaşama kavuşuyoruz. Demek ki değerli kardeşler çok açık bir şekilde yaşamın, eski yaşamın ölmesi ve yepyeni bir yaşamın olması gerekiyor. Evet, Efesler mektubunda bu ikinci bölümde ilginç bir ifade yer alıyor. Birinci ayete baktığımızda diyor ki suçlarınızdan ve günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz diyor. Şimdi burada Pavlos ölü derken ne demek istiyordu? Burada neyi kastediyordu? Burada ölü derken fiziksel ölümü değil, ruhsal ölümü tabii ki kastediyordu. Çünkü Mesih İsa'ya iman etmeden önce her insan günahları içinde ölüdür. Az önce okuduğumuz gibi. Ve Tanrı'yla yaşamsal bir ilişkisi kesinlikle yok anlamındadır. Yani o kişi Mesih'te olmadığı için, Tanrı'yla ilişki içerisinde olmamış olduğu için Tanrı yokmuş gibi bir yaşam içerisindedir. Ve böyle bir kişi ruhsal açıdan Tanrı'ya karşı ölüdür ve ondan ayrıdır. Ve bakarsak çok iyi bilinen Luka 15. bölüme orada kaybolan oğul benzetmesi ile karşılaşıyoruz. Ve burada da aynı düşünceyi görebilmek mümkün. Biliyorsunuz ki onun orada bir adamın iki tane oğlu olduğu ve küçüğünün üzerine düşen payı alıp çekip gittikten sonra yiyip içip kafasına göre yaşadıktan sonra aklı başına gelip geriye döndüğünde baba oğlunun geriye dönüşünü getirmiş olduğu sevinci şu sözlerle ifade ediyordu. 15. bölüm Luka 15-24'te bu oğlum ölüydü diyor, şimdi yaşıyor. Kaybolmuştu, yani yitirilmişti, yitikti ama bulundu. Peki bu oğul, babadan ayrılıp kopup giden oğul ölü müydü? Fiziki açıdan tabii ki ölü değildi. Ama babadan ayrı kalmış olduğu için, babadan kopmuş olduğu için, babaya sırtını dönmüş olduğu için evet, ruhsal kapsamda bu kişi ölüydü sevgili kardeşler. Günahları yüzünden Tanrı'dan ayrı kalan, sırtını Tanrı'ya dönmüş her insan ruhsal kapsamda ölüdür. Neden? Rab'den ayrılmış olduğu için. Demek ki Rab Tanrı'dan ayrı kalmakta sonsuz ölümdür. Lazar, biliyorsunuz İsa'nın çok sevdiği bir arkadaşı vardı. Lazar adında ve bu ölmüştü ve ölünce onun iki tane kız kardeşi vardı ve onlardan birine İsa şöyle demişti Marta'ya, Yuhanna 11. bölümde 24. Yanılmıyorsam 23. ayet olabilir. Ağlama dedi, kardeşin dirilecektir dedi. Ve Marta da 24. ayette son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum demişti. Ve Rabbimiz harika bir ifade kullandı 25. ayette. Yuhanna 11-25'te dedi ki, diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi, bakın burası çok harika, ölse de yaşayacaktır. Gerçekten de bu iman etmiş olan Tanrı çocukları için muhteşem bir vaattir değerli kardeşler. Ve bu muhteşem vaat önümüze harika bir gerçeği önümüze koyar. Varlığımızda İsa Mesih'e sahipsek o zaman yaşama da sahibiz demektir. Ona iman eden kişi ikinci ölüm olan sonsuz ölümü kesinlikle görmeyecektir. Kişi Rab İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul eder etmez, yaşam o kişide başlar çünkü. Burada fiziksel yaşam, ruhsal yaşamın sadece ve sadece küçücük bir parçası olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü fiziksel yaşamın bir sonu var sevgili kardeşim. Ama sonsuz yaşamın sonu yok. Adından da anlaşıldığı gibi. İşte bu nedenle asıl önemli olan ruhsal yaşamımıza devam edebilmektir. Yani ruhsal yaşamımızın devam etmesidir. Bunun da koşulu nedir? İsa Mesih'e imandır değerli kardeşler. Onun için haberci Pavlos Romalılar 3. bölümde çok açık, net bir dille bunu önümüze koyuyor. 22. ayette. Diyor ki, Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla akılıyor. Ne ile? İmanla. Bunu ve şöyle devam ediyor. Bunu diyor, iman eden herkes için yapıyor. Hiç ayrım yoktur. Ve 24. ayete baktığımız zaman da diyor ki orada insanlar diyor İsa Mesih'te olan kurtuluşa, yani iman etmenin sonucu sahip olduğumuz kurtuluşa diyor kurtuluşla aklanırlar. Demek ki İsa Mesih aracılığıyla kurtuluyoruz ve o kurtuluş aracılığıyla da aklanmış oluyoruz değerli kardeşler. Ama sonsuz yaşamın dışında kalmak, yani sonsuz yaşamı almadan bu yeryüzünden göçüp gitmek değerli kardeşim, gerçekten de çok ama çok daha acı vericidir. Rabbimiz İsa Mesih diyor ki, bana iman eden kişi ölmüş olsa da yaşayacaktır. Bakın bu ifade müthiş bir ifade. Mezarın gücü bile iman etmiş Tanrı çocuğunu Mesih'ten ayırabilecek yeterliğe sahip değil. Asla ve asla mezar bile Tanrı çocuğunu Tanrı'dan koparamayacaktır. Ölüm sonrası değerli kardeşler yepyeni bedenle dirilerek, evet, Rab İsa Mesih ile birlikte sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Haberci Pavlos Romalılara yazdığı mektupta 5. bölüm 15. ayette şöyle diyor. Ne var ki diyor, Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir diyor. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse diyor, evet, Tanrı'nın lütfu yani inayeti bir tek adamın yani İsa Mesih'in inayetiyle verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı diyor. Bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'te çok daha fazlasına sahibiz hamdolsun. İşte bu inayet Mesih İsa'daki kurtuluş ta baştan itibaren değerli kardeşler bu Aden bahçesinde açıklanmıştır. Önümüze net bir şekilde konmuştur. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır der Rabbimiz İsa Mesih. Önemli olan değerli kardeşler sonsuz yaşamın sahibi olarak yaşamakta olduğumuz yeryüzünden göçüp gitmek. Yani iman ederek sonsuz yaşamın sahibi olarak bu yeryüzünü terk etmek. Bakın değerli kardeşler şu sözlerle belki noktayı koymak istiyorum. Kutsal kitapta yasanın tekrarı 30. bölümde çok harika bir ayet önümüze konuyor Tanrı tarafından. Şöyle diyor 30. bölümün yasanın tekrarı 30 ya da eski tercümede tesniye 30, 15 ve 16. ayetler. Şöyle diyor değerli kardeşler. İşte bugün önünüze yaşamla iyiliği, ölümle kötülüğü koyuyorum. Bakın, Rab Tanrı zorlamıyor, itmiyor. Ne yapıyor? Ölümü ve yaşamı önümüze koyuyor. Seçim, özgür yaratılan insanın elinde. Bu çok önemli. Tanrınız Rabbi, sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına uymayı size buyuruyorum. Peki neden? Bakın harika bir şekilde yanıt veriliyor. Öyle ki diyor, yaşayasınız. Yaşamanın ön koşulu ne? Senin seçimine bağlı. Ya Tanrı'dan yana ya da kendi kafana göre. Eğer sen çarmıhta gerçekleşmiş olan o kurtuluşu kabul ettiğinde, o kurtuluşa evet dediğinde yeniden doğuyor ve Rabbin bedeninde yerini alıyorsun kutsal ruhun vaftiziyle. Sevgili kardeşim. Ama seçimini öbür yönde, ölüm yönünde yaptığında da evet, Rabbimizin ikinci gelişiyle sen de diriliyorsun beden alarak ama yargılandıktan sonra ikinci ölüm olarak ifade edilen ölümü de tadarak yok olup gidiyorsun sonsuza dek. O yüzden Yeremia'da bu ilkeyi çok kısa bir şekilde, çok net bir şekilde diyor ki 21. bölümde, Yeremia kitabı 21. bölümde 8. ayette diyor ki yaşama giden yolu da ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum diyor. Zorlayan Tanrı değil. Bana gelin diyen Tanrı. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer kapıyı açarsan diyor, seninle birlikte sonsuza dek olacağım. Karar senin, sevgili kardeşim, sevgili izleyicim.